Ayrım 24, Karanlık Yüz, Henning Mankell, Sayfa 351, 14. Bölüm. 19 Ocak Cuma günü akşam geç saatlere dek süren yoğun çalışmanın ardından Kurt Wallander ve ekip arkadaşları artık savaşa hazırdı. Björk uzun soruşturma toplantısına katılmış ve Hanson'u Hage Holm cinayetindeki görevinden azat etmişti. Bunu Kurt Wallander istemişti. Böylece Hanson tekrar Lennart grubuna katılabilecekti. Neslund hala hastaydı ama telefon edip ertesi gün geleceğini bildirmişti. Ertesi günler cumartesi ve pazar olmasına rağmen çalışmalar aksatılmadan devam edecekti. Martinson polis köpekleriyle Weber Özbergen'den Löwgren'lerin ağırının arkasına uzanan toprak yolu iyice araştırıp geri dönmüştü. Çalılıkların içinden geçip iki tarlaya sınır oluşturan ve sonra da kurumuş bir dere yatağından devam eden yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda büyük çaba harcamıştı. Emniyete içi dolu bir poşetle dönmüş ama çözüme yardımcı olabilecek hiçbir şey bulamamıştı. Poşetin içinde oyuncak bir bebek arabasının paslı tekerleği, yağlı bir naylon bez ve yabancı bir marka sigaranın boş paketi vardı. Bunlar incelemeye alınacaktı ama Kurt Wallander bunların soruşturmada bir işe yarayacağını düşünmüyordu. Toplantının en önemli kararı Erik Magnusson'un o andan itibaren aralıksız izlenmesi gerektiğiydi. Adam Rosengård bölgesinde kiralık bir evde oturuyordu. Hanson sayesinde pazar günü Jägersro'da koşum yarışları olduğunu öğrendiklerinden yarışların takibini ona verdiler. Ama yarış kuponlarını kabul etmem dedi Björk, başarısız bir şaka yapma girişimiydi. Hep birlikte bir kupon dolduralım diyorum diye yanıtladı Hanson. Şunun şurasında bir defalığına da olsa bir cinayet soruşturmasından kazançlı çıkmaya çalışıyoruz. Ama Björk'ün grubuna ciddiyetten başka hiçbir şey hakim değildi. Çözüme çok yaklaştıkları hissine kapılmışlardı. Erik Magnusson'a yavaş yavaş kapana kısıldığının hissettirilmesi konusunda tartışmaları epey uzun sürdü. Rüdberg ve Björk de bundan pek emin değildiler. Ama Kurt Wallander, Erik Magnusson'un polisin ilgi alanında olduğunu gerçekten fark etmesi halinde kaybedecekleri pek bir şey olmadığı görüşündeydi. Tabii bütün bunlar yine de gizli yapılacaktı ama polisin kendini gizlemesi için başka bir yola başvurulmayacaktı. Onu telaşlandırmaktan çekinmeyin dedi Kurt Wallander. Sakladığı bir şey varsa mutlaka buluruz. Erik Magnusson'la ilgili olabilecek bağlantıları bulabilmek için tüm soruşturma raporlarını gözden geçirmek 3 saatlerini aldı. Hiçbir şey bulamadılar. Erik Magnusson'un olay gecesi nerede olduğunun ispatı olarak kız arkadaşını göstermesine rağmen Lennart'ta bulunabileceğini gösteren herhangi bir şey de bulamadılar. Kurt Wallander tüm bunlara rağmen zaman zaman yeni bir çıkmaza girdikleri endişesine kapılıyordu. Endişe duyan özellikle Rüdberg'ti. Durmadan bu cinayeti gerçekten tek bir kişinin işlemiş olup olamayacağını soruyordu kendine. Şu mezbahaya dönen evde bu işin örgütlü olduğuna işaret eden bir şeyler var. Bunu bir türlü aklından çıkaramıyorum. Erik Magnusson'un bir suç ortağı olmadığını söyleyemeyiz tabii diye yanıtladı Kurt Wallander. Adım adım ilerleyelim. Cinayeti bahis borçlarını ödemek için işlediyse bir suç ortağının olması neredeyse imkansız diye itiraz etti Rüdberg. Biliyorum dedi Kurt Wallander ama şimdi devam etmemiz gerekiyor. Martinson'un yıldırım hızıyla giriştiği bir araştırma sonucunda Erik Magnusson'un belediye arşivinden elde edilen bir fotoğrafı da bulundu. Fotoğraf belediyenin bir broşüründen alınmıştı. Belediye yaptığı işleri halka tanıtıyordu broşürde. Tüm resmi ve belediyeye ait kurumların kendi varlıklarının önemini halka göstermek için didinen bir halkla ilişkiler ekibinin olması gerektiğini düşünen Björk broşürü beğenmişti. Erik Magnusson broşürdeki fotoğrafta üzerinde bembeyaz bir tulumla sarı forkliftinin yanında duruyordu, gülümsüyordu. Polis memurları onun yüzünü incelediler, sonra da Johannes Löwgren'in birkaç siyah beyaz fotoğrafıyla karşılaştırdılar. Fotoğraflar arasında Johannes Löwgren'in yeni sürülmüş bir tarlada traktörünün yanında duran bir fotoğrafı da vardı. Baba ve oğul olabilirler miydi? Traktör ve forklift sürücüsü. Kurt Wallander resimleri iyice inceledikten sonra birbirlerine benzetmekte zorlanıyordu. Gözünün önünde beliren tek şey burnu kesilmiş yaşlı bir adamın kanlı yüzüydü. Cuma akşamı saat 11'e doğru tüm planı tamamlamışlardı. Björk bir golf kulübünün düzenlediği yemekte kendisine ayrılan yeri almak için yanlarından daha önce ayrılmıştı. Kurt Wallander ve Rydberg cumartesi gününü Kristianstad'daki Alan Magnusson'u bir kez daha ziyaret ederek değerlendireceklerdi. Martinsson, Neslund ve Hansson dönüşümlü olarak Erik Magnusson'u izleyecekler, ayrıca kız arkadaşına kendisini şahit olarak gösterilmiş olduğunu bildireceklerdi. Pazar günü takibe devam edip soruşturma sonuçlarını yeniden gözden geçireceklerdi. Pazartesi günü özel bir ilgisi olmadığı halde bilgisayar uzmanı olarak atanan Martinsson, Erik Magnusson'un geçmişini araştıracaktı. Başka borçları var mıydı? Daha önce yasa dışı işlere bulaşmış mıydı? Kurt Wallander, Rydberg'den her şeyi tekrar gözden geçirmesini rica etti. Rydberg'in genellikle hazine avı diye adlandırdıkları şeyi yapmasını istiyordu. Hiçbir bağlantıları yokmuş gibi gözüken insanları ve olayları birbirine bağlamayı denemediydi. Belki her şeye rağmen o güne kadar ortaya çıkmamış gizli bağlantı noktaları vardı. İşte bunu Rydberg bulmalıydı. Rydberg ve Wallander emniyetten birlikte çıktılar. Kurt Wallander birden Rydberg'in bitkin olduğunu fark edip hastaneye gitmesi gerektiğini hatırladı. "Bu arada nasılsın?" diye sordu. Rydberg omuz silkip anlaşılmayan bir yanıt mırıldandı. "Bacakların?" diye sordu Kurt Wallander. "Değişmedi," diye yanıtladı Rydberg. Aksaklığından daha fazla bahsetmek istemediği anlaşılıyordu. Kurt Wallander eve gidip kendine bir bardak viski koydu ama elini sürmeksizin oturma odasındaki masada bırakıp yatağa yattı. Yorgunluk galip gelmişti. Beyninde oradan oraya dönüp duran düşüncelerle uykuya daldı. O gece rüyasında Stan Whedon'i gördü. Birlikte sanatçıların kendisinin bilmediği bir dilde şarkı söyledikleri bir operaya gidiyorlardı. Kurt Wallander uyandıktan sonra hangi operayı izlediklerini hatırlayamadı. Buna karşın ertesi gün uyanır uyanmaz bir gece önce Rydberg'le ne konuştuğunu hemen hatırladı. Johannes Löwgren'in vasiyetini konuşmuşlardı. Var olmayan vasiyetname. Rydberg, Löwgren'in kızlarının tuttuğu veraset müşaviriyle konuşmuştu. Çevredeki ziraat derneklerinin sık sık tuttukları bir avukattı. Ortada bir vasiyetname yoktu. Bu da iki kızın Johannes Löwgren'in beklenmedik büyük servetinin tümünü miras edinecekleri anlamına geliyordu. Erik Magnusson, Johannes Löwgren'in büyük servetini öğrenmiş olabilir miydi? Yoksa Johannes Löwgren bunu karısından gizlediği gibi ondan da gizlemiş miydi? Kurt Wallander yataktan kalkarken Alan Magnusson'un oğlu Erik Magnusson'un Johannes Löwgren'in oğlu olup olmadığını kesin olarak öğrenene kadar pes etmemeye karar verdi. Aceleyle kahvaltı edip saat 9'u biraz geçe emniyetin önünde Rydberg'le buluştu. Martinsson geceyi Rosengård'da Erik Magnusson'un evinin önünde bir arabanın içinde geçirmişti. Bütün gece boyunca bir kıpırdanma bile gözlenmediğini raporuna geçmiş ve nöbeti Neslund'a devretmişti. Erik Magnusson evindeydi, gece sakin geçmişti. Puslu bir ocak günüydü. Kahverengi tarlalar kırağı çalmıştı. Rydberg yorgun ve suskun bir halde Kurt Wallander'in yanında arabadaydı. Ancak Kristianstad'a yaklaştıklarında konuşmaya başladılar. Saat 10.30'da Kristianstad emniyetinde Göran Bowman'la buluştular. Göran Bowman'ın kadınla yaptığı sorgulamanın notlarını birlikte gözden geçirdiler. "Kadın hakkında kayda değer hiçbir şey yok," dedi Göran Bowman. "Onu ve yakın çevresini iyice araştırdık. Dikkat çeken hiçbir şey yok. Geçmişi bir sayfayı anca doldurur. 30 yıl boyunca hep aynı eczanede çalışmış. Birkaç yıl bir koroda şarkı söylemiş ama sonra bırakmış. şehir kütüphanesinden bir sürü kitap almış. Tatillerini Vemenhög'deki kız kardeşinin yanında geçiriyor. Yurt dışına hiç çıkmamış, hiç yeni giysi almıyor. En azından görünüşte son derece normal bir yaşamı var. Düzenli alışkanlıkları var. Hatta müdavim bile denilebilir. Sadece aslında böyle bir yaşama katlanabilmesine şaşmak lazım. Kurt Wallander ona bu çabasından dolayı teşekkür etti. Artık biz devralıyoruz dedi. Alan Magnusson'un evine gittiler. Kadın kapıyı açtığında Kurt Wallander oğlunun annesine çok benzediğini düşündü. Kadının bu polis ziyaretini bekleyip beklemediğine karar veremedi. Gözleri dalgındı, sanki bambaşka bir yerdeydi. Kurt Wallander oturma odasında etrafına bakındı. Kadın onlara kahve isteyip istemediklerini sormuştu. Rüdberg reddetmiş, Kurt Wallander ise memnuniyetle kabul etmişti. Kurt Wallander bilmediği bir eve her girişinde sanki yeni edindiği bir kitabın kapağını incelediğini düşünürdü. Ev, mobilyalar, tablolar ve kokular kitabın ismiydi. Şimdi okumaya başlayabilirdi. Ama Ellen Magnusson'un evinde hiç koku yoktu. Kurt Wallander sanki hiç oturulmamış bir evdeydi. Sadece ümitsizlik kokuyordu. Koyu bir teslimiyet hakimdi. Rengi kaçmış duvar kağıdına soyut motiflerin renkli baskıları asılmıştı. Odayı dolduran mobilyalar eski moda ve kabaydı. Birkaç mahun sehpanın üzerine düzgünce katlanmış küçük dantel örtüler serilmişti. Küçük bir duvar rafında bir gül bahçesinin önünde oturan bir çocuk fotoğrafı duruyordu. Kurt Wallander bunun kadının oğluna, oğlunun çocukluğuna ait tek fotoğraf olduğunu fark etti. Yetişkin bir adam olarak burada değildi. Oturma odasının yan tarafında küçük bir yemek odası vardı. Kurt Wallander yarı açık kapıyı ayağıyla iterek açtı. Duvarda babasının bir tablosunu görünce bir haydi şaşırdı. Sonbahar manzarası ama yaban horozsuzdu. Arkasında bir tepsinin tıkırdadığını duyana dek orada durup tabloyu inceledi. Sanki babasının yaptığı resmi ilk kez görüyordu. Rüdberg pencere kenarındaki bir sandalyeye oturmuştu. Kurt Wallander ona neden hep pencere kenarında oturduğunu sormayı aklından geçirdi. Alışkanlıklarımız nereden kaynaklanıyor diye düşündü. Alışkanlıklarımız ve kötü adetlerimiz hangi gizli fabrikanın ürünü acaba? Alan Magnusson ona bir fincan kahve doldurdu. Şimdi başlaması gerektiğini düşündü. Kristianstad emniyetinden Göran Bowman buraya gelip size bir dizi soru sordu dedi. Şimdi aynı soruları size bir kez daha soracak olursak şaşırmayın. Siz de aynı yanıtları alacak olursanız şaşırmayın diye karşılık verdi Alan Magnusson. Tam o anda Kurt Wallander karşısında oturan kadının Johannes Löwgren'in birlikte çocuk sahibi oldukları sevgilisi olduğunu anladı. Kurt Wallander nedenini bilmediği halde bundan emindi. O an farklı bir yol izlemeye, yalan söylemeye karar verdi. Eğer yanılmıyorsa Alan Magnusson polisle şimdiye dek pek az karşılaşmış bir kadındı. Gerçeği biliyor görünerek sorular sorarsa bunu kesinlikle yutardı. Yalan söyleyen polis değil, oydu. Bayan Magnusson dedi Kurt Wallander. Johannes Löwgren'in oğlunuz Erik'in babası olduğunu biliyoruz. Bunu daha fazla inkar etmeniz size bir fayda sağlamaz. Kadın korkuyla baktı. Bakışındaki dalgın ifade birden kaybolmuştu. Şimdi tamamen kendine gelmişti. Bu doğru değil dedi. Af dileyen bir yalan işte diye düşündü Kurt Wallander. Birazdan dünya başına yıkılacak. Tabii ki doğru dedi. Bunu biz biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Johannes Löwgren öldürülmüş olmasaydı, bizden başka kimse size bu soruyu sormayı akıl edemeyecekti. Ama şimdi bunu hepimiz bilmek zorundayız. Eğer sizden hiçbir şey öğrenemezsek, tüm soruları yemin altında bir mahkemede yanıtlamak zorunda kalacaksınız. Olay sandığından daha hızlı gelişiyordu. Kadın birden kontrolünü kaybetti. Bunu neden bilmek istiyorsunuz diye bağırdı. Ben hiçbir şey yapmadım. Neden sırlarımı saklamama izin verilmiyor? Kimse sizin özel sırlarınızla ilgilenmiyor dedi Kurt Wallander yavaşça. Ama insanlar öldürüldüğünde katillerini bulmak zorundayız. Sonra da sorular sormalıyız. Ardından da bu soruların yanıtlarını almalıyız. Rydberg pencere kenarındaki sandalyesinde oturuyor, yorgun gözleriyle kadını izliyordu. Sonra birlikte kadının anlattıklarını dinlediler. Kurt Wallander kadının yaşamını ifade edemeyecek kadar acıklı buldu. Önüne serilen yaşam bu sabah geçtiği yollardaki kırağı düşmüş tarlalar kadar üzüm doluydu. Kadın yaşı ilerlemiş bir çiftçi karı kocanın kızı olarak Yüngsoo'da doğmuştu. Ailesinin çiftliğinden ayrılmış sonra da eczacı kalfası olmuştu. Johannes Löwgren eczanenin müşterisi olarak yaşamına girmişti. İlk kez kendisinden bir karbonat alırken tanıştıklarını anlattı. Sonra adam tekrar gelmiş ve ona kur yapmaya başlamıştı. Ona kendini tek başına yaşayan bir çiftçi olarak tanıtmıştı. Çocuk dünyaya geldiğinde kadın onun evli olduğunu öğrenmişti. Tüm yaşananları kadere bağlamıştı, asla nefret duymamıştı. Adam kadını yılda birkaç kez verdiği parayı da susturmuştu. Ama oğlu kadının yanında büyümüştü. Bu çocuk kadının çocuğu olmuştu. Johannes Löwgren'in öldürüldüğünü öğrendiğinizde ne düşündünüz diye sordu Wallander kadın susunca. Tanrı'ya inanırım dedi, yerinde bir intikam.
İntikam mı?
Johannes Löwgren kaç kişiyi aldattı diye sordu kadın. Beni, oğlunu, karısını ve kızlarını aldattı. Herkesi aldattı o.
Şimdi de yakında oğlunun bir katil olduğunu öğrenecek diye düşündü Kurt Wallander. O zaman oğlunun kutsal bir intikamı yerine getiren bir melek olduğunu mu düşünecek? Buna dayanabilecek mi?
Sorularına devam etti. Rydberg pencere kenarındaki sandalyesinin konumunu değiştirdi. İçeriden saat sesi duyuldu. Sonunda bitirdiklerinde Kurt Wallander sorduğu tüm soruların yanıtlarını almıştı. Artık Löwgren'in sevgilisinin kim olduğunu biliyordu. Gizli oğlunu da bulmuştu. Kadının Ocak ayı başında Johannes Löwgren'den para beklemiş olduğunu biliyordu. Ama Johannes Löwgren bir daha gelmemişti. Bir başka sorudan ise hiç beklemediği bir yanıt aldı. Alan Magnusson oğluna hiçbir zaman Johannes Löwgren'in gönderdiği paradan vermemişti. Kadın tüm parayı bir tasarruf hesabına yatırmıştı. Ancak kendisi öldüğü zaman oğlu bunu miras alabilecekti. Belki de oğlunun bu parayı bahislerde kaybetmesinden korkmuştu. Ama Erik Magnusson babasının Johannes Löwgren olduğunu biliyordu. Bu konuda yalan söylemişti. Belki de babasının, yani Johannes Löwgren'in büyük bir servete sahip olduğunu da biliyordu. Rydberg sorgulama sırasında hep susmuştu ancak tam gitmek üzereyken kadın oğluyla ne kadar sıklıkta görüştüklerini ve iyi bir ilişkilerinin olup olmadığını sordu. Kadın oğlunun kız arkadaşını tanıyor muydu? Kadın kaçamak bir yanıt verdi. O artık yetişkin biri diye yanıtladı. Kendi yaşamı var ama saygılıdır, beni ziyarete gelir. Bir kız arkadaşının olduğunu tabii ki biliyorum.
İşte yine yalan söylüyor diye düşündü Kurt Wallander. Kız arkadaşından haberi yoktu.
Degger Berga'daki lokantada durup yemek yediler. Rydberg yine kendine gelmişe benziyordu.
Sorgulaman mükemmeldi diye açıkladı. Polis okulu için kusursuz bir örnek.
Ama yalan söyledim dedi Kurt Wallander. Bu da pek ideal bir yöntem sayılmaz.
Yemek sırasında bundan sonra nasıl devam edeceklerini konuştular. Erik Magnusson'u sorgulamaya çağırmadan önce hakkındaki soruşturma sonuçlarını beklemeye karar verdiler.
Katilin olduğunu mu düşünüyorsun diye sordu Rydberg.
Tabii ki o diye yanıtladı Kurt Wallander. Yalnız ya da başka biriyle birlikte yaptı bunu. Sen ne diyorsun?
Umarım haklısındır.
Saat 3'e çeyrek kala yine Üstad emniyetindeydiler. Neslund odasındaydı, hapşuruyordu. Saat 12'de nöbetini Hanson devralmıştı. Erik Magnusson öğleden önce yeni ayakkabı almakla ve kupon doldurmakla geçirmişti. Sonra yine evine dönmüştü.
''Tedirgin miydi?'' diye sordu Kurt Wallander.
''Emin değilim'' dedi Neslund. ''Bazen öyle olduğunu düşünüyorum, sonra bana öyle geldiği hissine kapılıyorum.''
Rydberg eve gitti, Kurt Wallander de odasına geçti. Herhangi bir şey düşünmeden masasına konulmuş yeni evrak yığınını karıştırıyordu. Dikkatini toplamakta zorlanıyordu. Alan Magnusson'un anlattıkları onu huzursuz etmişti. Kendi yaşamının da kadınınkinden pek farklı olmadığını düşünüyordu. Boktan bir yaşamı vardı.
Bu iş bitsin, biraz tatil yapacağım diye düşündü. Bu kadar fazla mesaiyle bir hafta işten uzak kalabilirdim. 7 günü sadece kendime ayıracağım. 7 gün, 7 zor yıl gibi. Sonra yeni bir insan olarak döneceğim. Kilo vermesine yardım edecek bir sağlık tesisine gidip gitmemesi gerektiğini düşündü. Ama bu düşünce hiç hoşuna gitmedi. Arabasına atlayıp güneye gitmeyi tercih ederdi. Belki Paris'e ya da Amsterdam'a. Arnhem'de bir zamanlar uyuşturucu hakkında düzenlenen bir seminerde karşılaştığı bir polis memurunu tanıyordu. Belki onu ziyaret edebilirdi. Önce şu Lennart cinayetini çözeceğiz diye düşündü. Gelecek hafta yaparız bunu. Nereye gitmek istediğime daha sonra karar veririm. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 364.